Ayrım 15.
Bu köyün üstüne taş yağacak, taş yağacak dedi. Nereden biliyor? Şu Toros ülkesinin 60 köyünde de kadınlar kısır kalacak. Koyunlar, inekler, kısraklar yavrulamayacak. Topraktan hiçbir şey filizlenmeyecek. Şu dağların yeşili uçup gidecek. Yerinde yangın gibi kayalar kalacak. Kayalar un ufak olacak. Bir zehir dumanı içinden dağlar gözükmeyecek dedi. Nereden bildi? Hıdrellez geldiğinde, kar suları akmaz olduğunda, esen rüzgar esmez olduğunda, topraktaki tohumun çatlaması durduğunda, boy atan filiz kuruduğunda, insan elini ayağını oynatamaz olduğunda, yani dünya döndüğünde, hıdrellez günü, yeni bir dünya kurulmayacak, yeni, taze bir dünya kurulmayacak, bu dünya mahvolacak dedi. Nereden bildi? Bu Taşbaşoğlu'nda çok iş var. Çukurovalı pamuk ekmekten vazgeçecek. Vazgeçmezse de pamuğun otunu makineye vurduruyor. Toplarken de makineye toplatacak. Bu, bugün değilse de yarın böyle olacak. Çukurova yok artık. Çukurova'dan umudu kesmeli. Kesmeli, başımızın çaresine, bu dağlarda geçim yoluna bakmalıyız dedi. Nereden bildi? İnsanoğlu ışığı sever. Bir lokma ışık için ölür, canını verir. Böyle giderse, üstümüze örttüğümüz, bir bulut gibi tepemizden aşağı ağan bu karanlıklar bitmeyecek. Biz ölene dek karanlık içinde kalacağız dedi. Nereden bildi? Şu boz, şu verimsiz, şu ot bitmez, şu yangın yeri toprak, çat diye çatlayacak, tam orta yerinden. İçinden yalımlar akıp, şu bozkırı göl gibi dolduracak. Bu gölün yangınından, Toros'un tepesinde de durulmayacak dedi. Nereden bildi? Bu Taşbaşoğlu'nda bir şeyler var. Var ama ne? Kuşlar, arılar, uçaklar korkularından bu köyün üstünden geçemiyorlar. Geçemeyecekler dedi. Nereden bildi? Herkes malını sakladı da o saklamadı. Adil gelmeyecek dedi. Nereden bildi? Vurgun Ahmet köyün tümüne teker teker ev ev sövdü. Sonra geldi de Taşbaş'ın evinde 3 kere toprağı öptü. Taşbaş'ın huzurunda. Sevdalıların kaçtıklarını, kar altında kaldıklarını, sonra da buyduklarını söyledi. Nereden bildi? Yavaş yavaş günler geçtikçe Taşbaş, köylünün kafasında sorulaşıyordu. Sorular gittikçe çoğalıyor, ihtimaller elle tutulacak bir hale geliyordu. Hele Taşbaş'ın evinden artık çıkmaması, işin tuzu biberi oldu. Şimdi, şu anda artık Taşbaş köyde, evinde yoktu. Taşbaş 1000 yıl ötede yaşamış, bu köyün, bu dağların bir ulusuydu. Bu Taşbaş işini, azıcık bir gayret etseler, bir adım daha atsalar, bir sonuca, can attıkları sonuca ulaştıracaklar ama hiç kimse bu adımı atmak cesaretini kendinde bulamıyor. Zalaca gecede en az 2 kere Taşbaşoğlu üstüne düş görüyordu. Taşbaş üstüne gördüğü düşler 1-2 kere muhtara anlatacak, hayra yorduracak olmuş, muhtar tarifsiz kızaraktan onu yanından kovmuş, bir daha Taşbaş üstüne düş görürsen bana gelme, evime, köyüme bu adamın düşleri uğursuzluk getiriyor demişti. O da dayanamamış, düşlerini önüne geleni anlatmaya başlamıştı. Köylüler onun Taşbaş üstüne gördüğü düşleri can kulağıyla dinliyorlardı. Zalaca bundan büyük bir kıvanç duyuyordu. Muhtar sefer gibi kimse düşünüyor amıyordu ama olsun, dinlemeleri, böyle candan dinlemeleri çok güzeldi. Üstümde bir çadır, karanlık çadır. Yanımı yönümü bir su gibi bir karanlık sarmış. Karanlık 4 bir yanımı sarıyor. Karanlık gökten aşağı inip başıma başıma geçiyor. Ben yumuluyor, yatıyorum. Yere upuzun uzanıyorum. Karanlık iniyor. İndi, indi, yerle bir oldu. Öyle ağır bir karanlık ki soluk alamıyorum. Boğulacağım, elim ayağım kesiliyor. Derken karanlık ortadan kılıç gibi kesildi. Çat diye 2 parçaya bölündü. O aralıktan ben soluk aldım. Kendime gelince ne göreyim? Karanlığın o kesilen yerinde bir el, güzelce ne bir el. Karanlığı kesen ışık oradan süzülüp gelir. Amanın bu el kimin eli? Bu elin arkasındaki yüz kimin yüzü? Gittikçe yaklaşıyorum ama yüze bakamıyorum. Gözlerim kamaşıyor. Tüm yeşil ışığa kesmiş bir yüz. Saçından tanıyorum. Bu yüz kimin yüzü? Taşbaşoğlu'nun. Ayaklarına kapanıyorum. Karanlık üstümden bir sel gibi akıp gidiyor, çekiliyor. Sonra da uyanıyorum, dışarı çıkıp Taşbaş'ın evine geliyorum ki ne görem? Ne gördün? İşte Zalaca burasını kimseye söylemiyor. Kendine büyük bir sır olarak saklıyor. Köylü de burada bir iş olduğunu anlıyor. Kuşkuları da gittikçe büyüyor. Taşbaş'ın evinde gece vakti ne görülür ki? Zalaca'yı sıkıştırıyorlar ama ağzından bir tek söz alamıyorlar. Zalaca, Susun, susun kurbanınız olayım. Bana söyletmeyin. Sonra ağzım eğrilir. Ellerim, kollarım, ayaklarım kuru ağaçlar gibi kuruyup suyu çekilir. Amanın orasını bana söyletmeyin diyordu. İşte burası üstüne, Zalaca söylemedikçe her köylünün kafasında bir düş, yarı gerçek, yarı hayal bir dünya hikayeleniyordu. Ve hiç kimse kafasındaki hikayeyi, düşü kimseye söylemiyordu. Günler geçtikçe taşbaş sağlamlaşıyor, uzaklaşıyor, büyüleşiyor, düşleşiyor. Ne dedi, taşbaş ne dedi? Bir gece bakmışsın ki üstümüzde karanlık yok, yıldızlar, ay yok. Üstümüzden çekip alıp götürmüşler. Taşbaş ne dedi? Bir sabah kalkmış bakmışız ki üstümüzde mavi gökyüzü yok. Çekip almış götürmüşler. Bir gün bakmışız ki şu Toros'un ormanı yok. Çekip almış götürmüşler. Adile gelince ya gelir ya gelmez dedi. Nereden bildi? 24. Muhtar seferin başında türlü işler vardı. Kır İsmail'in kızı da hiç aklından çıkmıyordu. Artık kızla evlenmeye, onu üçüncü karısı yapmaya bir iyice karar vermişti. Bu karışık, bu kötü, sıkıntılı günlerde bu kız da olmasaydı hali dumandı. Bu karanlık günlerin ışığı olmuştu kız. Başı sıkılınca ya onu çağırtıyor ya kızın evlerine gidiyordu. Adil gelmiyordu, gelmeyecekti de. Bu yüzden köyde de işler habire kötüye gidiyordu. Köylü kendisinden adım adım uzaklaşıyordu. Bunu gözüyle görüyor, kulaklarıyla duyuyordu. Bunlar hep Adil'in zıpırlığı yüzündendi. İşte şimdi de başında taşbaş oğlu olayı. Köylü adamı yavaş yavaş gün geçtikçe ermişliğe itiyor. Bunun bir tek müsebbibi Adil. Köylü böyle anlarda sarılacak dal arar. Türlü türlü dala sarılır, bırakır. En sonuncu sağlam sandığı bir dala sarılır, sarıldıkça sarılır. Her bir şeyini dalın gücüne verir, dala sığınır. Bir dal bulamazsa kendisi dalı yaratır, sonra da sarılır. Köylü dalsız edemez. Hiçbir umut kapısı bulamadı. Bulamayınca taşbaş oğlu kurnaz, akıllı adam. Köylünün bu halini hemen anladı. Başladı köylüye kutsal kitap gibi sövmeye, lanetlemeye. Köylü de ondan korktu. Bir de divane Vurgun Ahmet'e öğretti ki böyle böyle yap, sonra da gel önümde toprağa öp. Ondan sonra köylü ateşi aldı. Varsa da yoksa da taşbaş oğlu. Bu böyle giderse, böyle de gideceğe benzer. En büyük düşman taşbaş oğlu kendisini bir ermiş ilan ettirip şu Toros dağlarının taçsız kralı olur. İnsanlar öl dediği yerde ölürler, kal dediği yerde kalırlar. Bir gün bakmışsın ki böyle giderse taşbaş oğlu ne demiş? Demiş ki köylüye, şu muhtarı bu köyden ve de şu Toros ülkesinden sürgün edeceksiniz. Böyle giderse hiçbir vakit köylü onun sözünden çıkmayacak. Adil köye gelip iki çift söz etmezse iş kötüye gidiyor. Hem de çok kötüye. Yakanı taşbaşın elinden kurtaramazsın. Taşbaş da yakasını köylünün elinden hiçbir vakit kurtaramaz. Köy kurulu üyeleri, birinci üye Kurt Fakı, ikinci üye Zibidik Muslu, üçüncü üye Kadir Zincir Doğdu, dördüncü üye Halil Kölesizoğlu, bir de muhtar sefer oturmuşlar, baş başa vermişler. Büyüyüp giden taşbaş oğlu çığına bakıyorlar, buna bir çare arıyorlardı. Zibidik Muslu, elimizde hiçbir kanuni takibat yasası için delil yok. Taşbaş oğlu evinden bile çıkmıyor, kimseyi de evine almıyor. Meryemce'den başka, dedi. Sefer, hesaplı adam, kurnaz bir er kişi, işini biliyor. Ama ben onun akıbetini Murtaza'nın akıbeti gibi yaparım. Ve de onu İstanbul'dan deniz suyu almaya yollarım. Bunu böylece bilsin taşbaş zadem, acı badem ve de acı biberim. Muslu, elimizde kanuniyet yasası delili yok. Delil olmayınca şimdilik hiçbir şey yapamayız. Sonracığıma Murtaza gibi değil bu. Murtaza ağzı var dili yok bir fıkara. Taşbaş oğlu öyle mi ya? Bir koca köyün yarısı akrabası, yarısı da ona taptı tapacak. Ondan korkulur. Hepimize bu köyde duman attırır. Hele böyle bir zamanda, köylü her şeyden bıkmış, dünyadan umudunu kesmişken ondan korkulur. Muhtar sefer içini çekerek yılgın, korkulur dedi. Bu iş kötüye gidiyor. Köylü her gün biraz daha taşbaşı ermiş mertebesine çıkarıyor. Bu gidiş gidiş değil. Bir sabah gözünü açacak bakacaksın ki taşbaş ermiş olmuş çıkmış. Herkes bastığı yerin toprağını öpüyor. O zaman temizle pirincin taşını elinden gelirse. Adil mutlaka gelmeli, köylüye görünmeli. Gelmeli, hiç olmazsa köylüye demeli ki bu yıl alacağımı istemiyorum. Ben söylersem inanmaz, sen söylersen inanmaz. Taşbaş söylese köylü gene Adil'in gelmeyeceğine inanmaz. Alacağını bu yıl bağışladığına inanmaz. Bekler de bekler. Bu işte bir çıkmaza girdim ki çıkmaz derim sana. İlle de Adil Efendi gelecek. Ben sizinle Adil Efendimize gelemeyeceğim. müsait düşmez. Siz gideceksiniz, diyeceksiniz ki hal keyfiyet böyle böyle, gelmezse olmaz. En büyük düşmanımız ermişlik payesine yükseltiliyor ve Taşbaşoğlu bu köyden çıkan ilk kıvılcımdır. Sonradan ateş olup tüm Toros ülkesini saracak. Taşbaş başımıza ermiş olmadan amanın yetişsin. Aradan 3 gün geçip Taşbaş ermiş ilan edilince, işte o zaman gelse de olur, gelmese de. O zaman isterse hiç gelmesin. Ya da gelip köyü iğneden ipliğe soysun, bir fark etmez. Haydi sağlıca alan gidin, sağlıca alan gelin. Köydeki olanları, müşkül halimizi ve de ona bir bir arz edin. Söyleyin ki onun kutsal ellerinden öperim. Siz de varır varmaz elinden öpmeyi ihmal etmeyin. Hoşuna gider. Güle güle, yolunuz açık olsun. Yarın sabah erkenden. Yüzü sararmıştı. Gözlerini habire kirpiştiriyordu. Saklanacak bir yer, bir kuytuluk arayan bir hali vardı. O kadar çok konuşmuştu ki yorulmuştu. Bu Taşbaşoğlu olayı ona o kadar koymuştu ki, bir hafta gece gündüz ondan söz etse gene usanmazdı. İçinden sözler taşıp geliyordu. Köylüye öfkeleniyordu. Bunca yıl kölesi ol, her bir işlerine köpekler gibi koş, onlar için elini ateşe sok, onlar yüzünden başına olmadık işler gelsin, sonra da sana düşman kesilip en büyük can düşmanını ermiş yapsınlar. Bakın arkadaşlar, diyordu Adil Efendi, size söyleyeyim ki bugünlerde ben hiçbir şekilde köye gelemem. Ne olursa olsun, isterse kıyamet kopsun gelemem. Gelip köylünün malını mülkünü haciz edemem. Gelip alacağımı bu yıllık bağışladım da diyemem. Ve de işime gelmez. Çünkü leyin efendime söyleyeyim ki, sizin haberiniz olmadı mı? Nereden olacak? Haberiniz olamaz. Olmaması daha iyi. Ben de köyün için gelemem sebebini hiçbir vakit kimseye söyleyemem. Sefer biraderime benden selam söyleyesiniz. Diyesiniz ki, Adil diyor ki durumlar çok karışıktır ve de kötüdür. O benim ne dediğimi anlar. Köylüye hiç dokunmasın, yatıştırsın onları. Söyleyin ki ona, Adil Efendi diyor ki deyin, uyuyan yılanın kuyruğuna basmasın diyor deyin. Durumumuz çok sarsılıptır. Bir de Yalak Köyü meselesi çıkarmasın başımıza. Nasıl bilirse bu Yalak Köyü işini öyle idare etsin. O köylü bu yıl yapılmayacak işler yapmıştır. Her bir geleneği bozmuş, 60 köyün 60'ına kötü bir örneklik etmiştir. Seferde içinde o köyden kimse pamuk dönüş yanıma uğramamıştır. Sonra da ben geleceğim diye korkmuş, malını mülkünü yer altına, kayalıklara, kuyulara saklamıştır. Hayvanlarını da peri mağaralarına saklamıştır. Sonracığıma efendim geri çıkarmıştır. Çıkarmıştır görünüp hiçbir şey çıkarmamıştır. Ben o köye arkamda 50 jandarma da olsa gidemem. Korkumdan değil. Ben bir can için kimseye minnet etmem. O köye hiçbir vakit ayak basmam. Ben o köye gücendim. Ben Yalak köylüsünü çocuklarım gibi severdim. Ama şimdi sevmiyorum. Hiçbir vakitte sevemem. Onların yüzüne bir daha bakmam. O köyde ne olup ne bitiyor, ben günü gününe biliyorum. Ve de büyük bir fırsat kolluyorum. Ben adil oldum olalı, malımı kimseye yedirmedim. Yalak köylüsüne de bir yıllık içinde olsa yedirmem. Hiçbir vakit Adil'in malını kimse yiyemez. Yerse kemik gibi boğazında kalır. Sefere söyleyin bunun üstünde durmasın ve de her zaman bana gelsin gelsin diye haber yollamasın. Bugünlerde ben o köye gelemem. Niçin gelmediğimin sebebini de söyleyemem. Belki bir ay, belki 2 ay sonra hava bana uygun gelirse köye gelirim. Ve de alıcı kuş gibi o nankör köylünün üstüne inerim. Can biraderim sefere de söyleyin ki ona da söyleyecek bir iki sözüm, bir iki sitemim var. Söyleyin ki ona bir daha benim yüzüme bakabilecek mi? Ben geleceğim zamanı bilirim. Bana her gün haber üstüne haber yollamasın. Gelemem. Niçin gelemem? Sebebini de kimseye söyleyemem. Ama sefer bilir ki ben kimsede öcümü bırakmadım, aldım. Yalak köylüsünden de alacağım. Bir uygun zaman bulur bulmaz hakkımı o ahlaksız köylünün burnundan fitil fitil, fitil de fitil getireceğim. Bu yaptıklarından körlüğü onlara ödetmesini Adil bilir ve de her zaman bilmiştir. Sefere söyleyin ama bugünlerde hiçbir şey yapamam. Parmağımı bile kıpırdatamam. Sebebini de kellemi kesseler kimseye söyleyemem. Ama bir fırsat bulursam, vay babam vay, o köylünün elimden çekeceği var. Sefere söyleyin ki iki kara gözlerinden hasretle öperim. Ben bugünlerde evimin kapısından dışarı başımı bile uzatamam. Sebebini de sorarsa hiçbir vakit kimseye söyleyemem. Şimdi size, sefere soruyorum. Yalak köylüsü bir bayram günü, bir hıdrellez günü gibi giyinip kuşanıp benim yoluma neden döküldü? Bir insan, insan olan bir insan alacaklısını, hacize gelen alacaklısını böyle karşılar mı? Haydi giyindiler, kuşandılar diyelim. O gün akşama kadar neden oyun oynadılar? Sefere söyleyin ki ben o kadar akılsız değilim. Ben onu dost bilirdim. İki gözlerinden öperim. Köylüyü yatıştırsın, köylünün önüne geçsin. Herkesten her şeyi beklerdim de, borcunu veremeyince yalak köylüsünün bu hale geleceğini beklemezdim. Ama ben o köye göstereceğim. Göstereceğim ki göstereceğim. O köy bir gün görecek. Görecek ki neye uğradığını bilemeyecek. Şimdi size söyleyeyim. Sefere selam edim. İki mübarek kara gözlerinden öperim. Köylüyü yatıştırsın. Köylünün, her köylünün elinde kırılmaz bir meşe sopası varmış. Sonra da her evde bir tabanca varmış. Her gece 30-40 kişi sefer köyü idare edemiyor. Bana yalaktan her gün kötü haberler geliyor. Ben korkmam, hiç korkmam. İsterse yalak köyünün her evinin önünde bir mitralyöz, bir havan topu olsun, korkmam. Ben o köylüye iyilikten başka ne yaptım ki öyle giyinip kuşanıp, takıp takıştırıp beni bekliyorlar. Köylerine girmemi istiyorlar. Ben köye gelmeyince de kederlerinden çılgına dönüyorlar. Onların ne yapacaklarını ben bilirim, sezerim ama zaman beklerim. Onların başına kara bir felaket inecek, yurtlarını yuvalarını darmadağınık edecek zamanı beklerim. Sefere selam söyleyin, iki kara, güzel, mübarek gözlerinden öperim. Bu yıllık bütün selahiyetimi ona veriyorum. Bu yıl yalak köylüsü utancından, borcunu vermediğinden alışveriş etmedi. Gelip alışveriş edebilirler. Öteki pamukta da tüm borçlarını ödeyebilirler. Yalnız sefere söyleyin ki köylüleri dükkana ikişer üçer göndermesin. Teker teker gelsinler, istediklerini veririm. İkişer üçer gelirlerse, hele kalabalık gelirse, aman nasıl gelirlerse gelsinler. Gelsinler de bu kış çırılçıplak kalmasınlar. Onlar benim köylülerim, kardeşlerim. Ben onlar için çalışıyorum, bunu böylece bilsinler. Şükretsinler, dua etsinler. Ben arkama 100 tane silahlı adam, eşkıya hepsi de alırdım, gelirdim köye. Ama düşündüm, düşündüm ki bu köylü benim köylüm. Azıcık nankör ama 40 yıldır alışveriş ederiz. 40 yıllık kahvenin hatırı var. Köye gelirdim de onları, avratlarını, kızlarını bile anadan doğma soyardım. Soyardım da köyün içine bırakıverirdim. Onlara yiyecek bir lokma ekmek, bir damla su bırakmazdım. Yatacak yataklarını, atlarındaki kıl çullarını bile alırdım. Karşı koyanları da arkamdaki 100 silahlı eşkıyaya vurdururdum. Canımı sıkmasınlar. Arkamda 100 silahlı eşkıyayla yarın gelirim. Ama zararı yok. Et tırnaktan ayrılmaz. Bu köylü benim köylümdür. Sefere selam söyleyin. Ona selahiyet veriyorum. İki mübarek gözlerinden öperim. Köylü beni böyle giyinip kuşanıp bayram sevincinde ne sebepten beklerdi? Sefere selam söyleyin. O köyün taşı altın olsa, toprağı cevahir olsa, gel adil deseler, gelemem. Neden gelemem? Sebebini de kimseciklere söyleyemem. Evet, şimdi son sözüme geliyorum. Bunu böylece yalak köylüsüne tebliğ edesiniz. Biliyorum, bu yıl pamuk toplayamadılar. O sebepten de borçlarını veremediler. Bunda öfkelenecek ne var? Gelsinler, dükkanım onlara açık. İstedikleri kadar mal alsınlar. Gelecek pamukta ikisini birlikte öderler. Benim yalak köylülerine umudum tamdır. Siz de şimdi doğru dükkana gidin. İstediğinizi alın. Mutlaka alın. Almazsanız bir daha yüzünüze bakmam. Doğru dükkana, olur mu? Sefere selam söyleyin. Gözlerinden öperim. Ben hiç kimseden korkmam. Bunu yalak köylüsü, bütün kasaba böylece bilsin. Korkmam, korkmam. İki katlı, aşı boyalı, büyük salonlu, 8 büyük odalı bir konakta Adil'in konağı. Konağın altı ahırdı ve ahırdan at siliği kokusu geliyordu. Adil odanın duvarına sırtını dayamış, ayağında mesti, bacaklarında lacivert pantolonu, yelek cebinde altın kordonlu bir saat. Adil'in dişleri altın, kocaman bir göbeği, sarkık, kırış kırış gerdanı, küçücük, içeriye gömülmüş gitmiş, yeşile çalan gözleri var. El parmakları kısa, şiş ve sinek kaydı tıraş olmuş. Her hareketinden telaşlı olduğu, bir şeylerden, görünmez bir şeylerden korktuğu besbelli. Bir adam elini eteğini dünyadan çekmiş, mal mülk, dünya varlığı umurunda değil, korkusundan kuzasında dönüp duruyor, korkudan yumulmuş bir topak olmuş. Bugünlerde onu kim görmüşse, Adil Efendi o kişinin üstünde bu izlenimi bırakmıştır. Bir de bu işten bir kurtulur da selamete erersem, der gibi bir hali var. Ben bu dünyaya gösteririm der gibi. Şişmiş, morarmış göz altlarına bakarsan, bizim Adil günlerdir uyumamış dersin. Korkunç bir öfkeyle onulmaz bir korku yüzüne çöreklenmiş. Orada öylece durup duruyor. Sağlıcakla, sağlıcakla gidin kardeşlerim benim. Ben hiç kimseden korkmam Allah'tan başka. Köylüyü sızlatmayın. Zaten aklı başından gitmiş bir köylü. Başımıza büyük işler açarsınız. Amanın ne olur, köylüyü sızlatmayın. Gelip benim dükkanımda ne var ne yok alsınlar. Koca Halil ağa biraderime de selam söyleyin. Onun bu büyük iyiliğini ömrüm oldukça unutmayacağım. Onun da gözlerinden öperim. Onun borçlarını, oğlunun borçlarını bağışladım. Ama unutmayın, köylüye söyleyin, gelsinler. Dükkandan canları ne kadar isterse o kadar alsınlar. Nasıl olsa gelecek yıl verirler. Her yıl böyle kesat gitmez ki. Söyleyin hiç üzülmesinler benim tarafımdan. Yalak köylüsü benim öz bir kardeşlerimdir. Güle güle, doğru dükkana gidin. Söyleyin dükkana sizden kar almasınlar. Deftere sermayesine yazsınlar. Bu yıl bütün yalak köyüne karsız veriyorum. Başlarına büyük felaket gelen kardeşlerimize bu kadar yardım çok değil. Sefere söyleyin, kara gözlerinden öperim. Hiç üstüme varmasın, ben o köye gelemem. Sebebini de sorarsa kimseciklere söyleyemem. 25. Çarıksız Murat söyledi, kel aşık onayladı. Çarıksız Murat ne diyordu? Bu taşbaş soyu başka bir soydur. Bu köy nankör köydür de taşbaş soyunun değerini bilmez. Yoksa bu taşbaş soyu gibi var mı? Bir de büyük bir huyu var bu taşbaş soyunun. İşte bunu ben bilirim. Kimsecikler bilmez. Bu taşbaşlar bütün erkek çocuklarının adını Mehmet koyarlar. Bakın size sayayım. Bu taşbaşın adı Mehmet. 3 oğlu var. Üçünün de adı Mehmet. Bu taşbaş Mehmet'in babasının adı, onun da babasının adı, onun da babasının adı Mehmet'ti. Taşbaş sülalesi yeryüzüne indi ineli Mehmet'tir. Bunda bir iş vardır. Muhtarımızın güzel ağzıyla ve de bunda bir sırrı hikmet gizlidir. Bu köy aklı başında bir köy olsaydı, bu taşbaş sülalesinin yakasını bırakmazdı. Hem de hiçbir zaman. Ben her bir şeyleri bilirim ama bu köyde beni kimse dinlemez. Varsın dinlemesinler. Benim de umurumda mı? Bu taşbaşlık nereden gelir bu soya? İşte en önemli yer burası. Bunun üstünde kazık çakıp duracaksın. Hem de çok muhkem duracaksın ki işi anlayasın. Hem de yüreğine su serpile. Şimdi size söyleyeyim ki bu millete neden taşbaş milleti demişler. Neden sorup araştırmazsınız ey budalaca millet? Neden sorup araştırmazsınız da ayağınızı ona göre denk almazsınız ey ahmak Ademoğulları? Bu taşbaşlık nereden gelir bunlara diyordu. Nereden gelir, nereden gelir? Bu taşbaşlar hep dağlar üstüne çalışırlar. Bunlar yüce dağların uluları ermişlerdir. Tüm yüce dağlar üstüne hüküm yürütürler. Kurtlar, kuşlar, tilkiler, çakallar, ayılar, kaplanlar bunlardan sorulur. Bütün bunların ulusu taşbaş soyudur. Siz bilmezsiniz, ben bilirim. Ben bilirim de bu sırrı ilahiyi hiç kimseciklere demem. Şimdi sırası geldi de açtım ağzımı. Güzelce adını andım taşbaş soyunun.